Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da İnsan bu programında değerli hocamız Mehmet Dinç Bey ile bendeniz İdris Topçuoğlu'yu dinliyorsunuz. Bugün hocamızdan sıkıntıya dayanmak, dertlere sabretmek, artık nasıl derseniz çeşitli versiyonları ifade edilebilir. Bu konuda görüşlerini, düşüncelerini dinlemek istiyoruz. Çoğu zaman bir problemle karşı karşıya kaldığımızda veya bir sıkıntı, bir dert varsa başımızda, bununla yaşamaya alışamayıp depresyona dönüyoruz hemen. Bu noktada hocam nasıl yaparız da sıkıntılarla başa çıkarız, dayanırız, dayanıklılığımızı nasıl artırırız? Sizleri dinliyoruz hocam. Buyurun.
Evet, şimdi sıkıntıya dayanma spesifik bir isim. Bahsettiğiniz gibi halk arasında farklı farklı şekilde isimlendirilebilir. Durum olarak, isim olarak farklı farklı adlandırılabilir ama temelde bizim kullandığımız ismi sıkıntıya dayanma becerisidir. Sıkıntıya dayanma becerisi, beceri olarak isimlendirme anlamında önemli. Niçin? Beceri dediğimiz şey, kullandıkça gelişen, kullanmadıkça bozulan, zayıflayan bir şeydir. Dolayısıyla sıkıntıya dayanma ile alakalı kendi durumumuzu kendimizi işleyerek, kendimizi geliştirerek, kendimizi ilerleterek, kendimize yatırım yaparak geliştirebiliriz. Bu ne demek? Şu demek, sıkıntılara karşı mücadele etme gücümüz ya da dayanma gücümüz bizim elimizde kısmen. Bu güç artabilir, azalabilir. Yeter ki biz bu gücü artırmakla alakalı bir şey yapmış olalım. Bu noktada birçok çalışma yapılmış. Özellikle madde bağımlılığına bulaşma anlamında çok çalışma yapılmış. Çünkü sıkıntıya dayanıklılığı az olan insanların sıkıntıyla karşılaştıklarında maddeye bulaşma ya da başka bazı problemli davranışlara bulaşma gibi sıkıntılar ortaya koydukları, problemler ortaya koyduklarını görüyoruz. Dolayısıyla sıkıntıya dayanma üzerinde çok durulan konulardan bir tanesi, bizim de mutlaka gündemimize almamız lazım. Çünkü dünyada yaşıyorsak sıkıntımız olacak. Bu noktada yapılabilecek en temelde 3 tane çok önemli mesele var. Bunlardan bir tanesi ön kabullerimizi değiştirme meselesi. Yani sıkıntının geleceğini görmemiz lazım. Sıkıntı gelecek, sıkıntı gelmeyecek değil. Sıkıntıya dayanmayla alakalı ilk aklımızda tutmamız gereken gerçek bu. Ben yaşıyorsam sıkıntıyla karşılaşacağım. Sıkıntısız bir hayal gerçek olmayacak bir şeydir. Sıkıntısız bir hayat gerçek olmayacak bir hayaldir. Böyle bir hayat olmaz. Dolayısıyla ben yaşıyorsam sıkıntı olacak. Ama bu sıkıntıyı gözümde büyütüp büyütmemek benim elimde. Ne kadar büyütürsem ben o kadar küçülürüm. Ne kadar küçültürsem ben o kadar büyürüm. Dolayısıyla gözümde sıkıntıyı büyütmeme meselesi en önemli meselelerden bir tanesi. Gözümde büyütmeme ile alakalı da yapabileceğim iki tane şey var. Birincisi, dedik ki sıkıntı hayatımızda olacak, bunu bilelim. İkincisi, sıkıntının daim olmayacağını bileceğiz. Eskilerin çok güzel bir sözü var. Diyorlar ki devamül hali minel muhal. Bir halin devamı imkansızdır diyorlar. Her hal değişir. İyilik halde değişir, kötülük halde değişir, neşe halde değişir, hüzün halde değişir. Dolayısıyla sıkıntı yaşayan insanın bilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi, sıkıntının mutlak surette devam etmeyeceği gerçeğini aklından hiç çıkarmamasıdır. Mutlaka bu sıkıntı eninde sonunda bitecek. Bunun bir sonu var diye bilmesi lazım.
Her gecenin bir sabahı
her
var.
Her gecenin yani. Bir sabahı var. Bunu hiç aklından çıkarmadan hayatına devam etmesi lazım. Üçüncü olarak aklında tutması gereken çok önemli şeylerden bir tanesi, sıkıntılarla alakalı. Kur'an-ı Kerim'de de ifade buyuruluyor. Büyüklerimizin de bize ısrarla tavsiye ettiği önemli noktalardan bir tanesi, sıkıntılara odaklanmanın yanında sıkıntılarla beraber gelen kolaylıklara, rahatlıklara da odaklanmak lazım. Yani Her şey sıkıntı değil, her şey zorluk değil. Hayatın başka boyutları da var. O boyutları da görmeye çalışmak lazım. Hayatta her şey kötü gitmiyordur muhakkak. Hayatımızda iyi giden bir şeyler de vardır. Hayatımızda her şey zor değildir. İlla ki kolay giden bir şeyler vardır. Hayatımızda her şey imkansız görünebilir ama imkansız değildir. İlla imkanımızın yettiği, gücümüzün erdiği şeyler de olabilecektir. Dolayısıyla üçüncü olarak düzeltmemiz gereken bakış açılarından bir tanesi, sıkıntılara odaklanıp dünyayı, hayatı, kainatı, yaşamı sadece sıkıntıdan ibaret değil, sıkıntılarla beraber başka güzel şeylere yönelik de odaklanmaya çalışmak, onları da görmeye çalışmak. Bu da çok kaçırdığımız noktalardan bir tanesi.
Bir de hocam şey var değil mi? Buyurun. Yani ayet-i kerimelerde de geçiyor. Her zorlukla birlikte bir kolaylık
tabii.
vardır.
Yani, hem de iki defa üste geçiyor.
Evet, sizin bu dediğiniz şey söz çok güzel. Devamül hali muhal.
Minel muhal.
Minel muhal. Evet. Minel muhal. Yani bu çok kıymetli bir şey. Hep evet. Mevlana'da da bunun açılımları olan şeyler var. Yani kalıcı değil bu dert, hiçbir bu gam, şey bu tabii, keder
tabii,
sende.
Tabii.
Biz de, ben de bu hataya çok düştüğüm oluyor. Yani başına bir şey geliyor. Bir de hocam bunu genelleme şeyi var. Belki evet. siz deneyeceksiniz, erken söylüyorum ama o da ayrı bir problem değil mi? Evet. Yani sizin bir şeyiniz var. Hayat tek bir hikayeden ibaret evet, değil. Evet. Veya sen tek bir hikayeden evet. ibaret değilsin.
Evet.
Yani koca bir hayat var. Hı-hı. Bu hayatta yüzlerce hikaye var. 5 tanesi kötü olabilir bu
evet.
hikayenin. Ama 95
tane. Lazım, evet. tabii.
Yani bunu da çok yapıyoruz. Bir şeyle karşılaşınca bir genelleme yapıp Hı-hı. yani bir konuda başarısız olunca her şeyde başarısızmış gibi, bir ilişkide sıkıntı yaşayınca herhangi bir şeyde
evet.
ben bütün ilişkilerim böyle, bütün arkadaşlarım böyle gibi hemen bir genellemeye gitmek gibi. Hı-hı. Bu da bizi çok sıkıntıya sokuyor.
Tabii, yani
bu,
bütünü göremiyoruz evet, bir türlü. Hep evet. sorunlu hikaye üzerinden evet. okumaya, sorunlu hikaye üzerinden evet, anlamaya evet, çalışıyoruz. Evet. Dolayısıyla resmin bütününü görmeye çalışmak lazım. Yani sıkıntının yanında ne güzellikler var, ne iyilikler var, hayatında başka neler var, onlara odaklanmaya çalışmak lazım. Bir de o işte dediğiniz gibi sadece sıkıntı hikayesine takılınca bu sefer kendimiz de, hayatımız da, insanları da, olayları da hep sorumlu olarak görmeye başlayıp sorunu büyütmeye başlıyoruz.
Evet.
Sorunlu olarak görüp sorunlu olarak davranıyor. Sorunlu olarak davrandığımız için sorunsuz olan şey de sorunlu hale geliyor.
Evet.
Yapabileceğimizi yapamayız zannediyoruz, yapmıyoruz. Bu sefer yapabileceklerimiz elimizden kaçıyor, yapamayacaklarımız büyüyor. Bu noktada benim ısrarla üzerinde durmak istediğim bir mesele var. O da şu: hayatımızı bir sistem olarak düşünelim. Bu sistemin içerisinde sıkıntılar, zorluklar, problemler, dertler yer kaplıyor. Şimdi bu sıkıntılar, zorluklar, dertler yer kaplıyor ama güzellikler, iyilikler, hoşluklar da var. Bu hoşlukları büyütüp sıkıntıları sistemden atabilirim. Ya da kapladığı yeri azaltabilirim. Ama ben sıkıntıları beslersem, düşünce anlamında, davranış anlamında, duygu anlamında, bu sıkıntılı davranışlar, sıkıntılı durumlar büyür, büyür, büyür, büyür, büyür. İyilikleri, güzellikleri, hoşlukları sistemden çıkarmaya başlar.
Evet.
Tam da bizim istemediğimiz bir şey. Bu noktada işte benim çok anlattığım bir hikaye vardır. Müsaadenizle yine paylaşmak isterim dinleyicilerimizle. Kızılderili reisi evin önünde oturuyor torunuyla beraber. İki tane köpeği var. Bir tanesi beyaz, bir tanesi siyah. Kavga ediyorlar, güreşiyorlar, oynaşıyorlar vesaire. Reis torununa ders vermek istiyor. Diyor ki oğlum diyor, bak diyor, iyilik hep böyle. İyilikle kötülük bu dünyada hep böyle kavga eder diyor. İyiliği beyaz köpek diye düşün. Kötülüğü siyah köpek gibi düşün. Bunlar hep böyle kavga ederler diyor. Yaşadıkça bunlar kavga edecek diyor. Torun diyor ki iyilik kazanır değil mi dede diyor. Reis diyor ki hayır, ben hangisini beslersem o kazanır diyor. Siyahı beslersem, kötülüğü beslersem o kazanır. Kesinlikle. İyiliği beslersem, beyazı beslersem o kazanır. Şimdi kendi içimizde de böyle. İyi düşüncelerimizi, iyi davranışlarımızı, iyi duygularımızı beslersek iyilik kötülüğe galip gelecek. Ha. Sıkıntıya galip gelecek. O yüzden işte sıkıntıyı büyütüp kendimizi küçültmemek, kendimizi büyütüp sıkıntıyı küçültmek çok çok önemli.
Çok güzel bir nokta bu hocam ya. Gerçekten bir söz okudum. Bununla alakalı olabilir mi bilmiyorum ama nazar ve niyet diyor hocam, mahiyeti eşyayı tayir eder.
Çok önemli tabii.
Niyetlerimiz ve bakış açılarımız evet. eşyanın hakikatini değiştirme gücüne sahiptir
evet,
diyor.
Evet, aynen öyle.
Şimdi söylediğiniz şey var ya, hani sıkıntıyı küçük görüp kendimizi büyük, kendimizi büyük derken yani olumlu tarafı, hani biz bunu halledebiliriz, hı-hı. aşabiliriz.
Tabii, tabii.
Bize yönelmek ve böyle bakmak. Şimdi öyle insanlarla tanışıyoruz ki hocam. Yani belli bir yaşa gelmişler falan, bakıyorsun donanımına, birikimine çok iyi. Ama adam hayatında bir başarı grafiği yakalayamamış.
Hı-hı.
Ama bakıyorsun hayata yaklaşım tarzına, insanlarla yani her konuştuğu insandan bir olumsuz netice çıkarmanın eğiliminde.
Hı-hı.
Her işte eksi tarafı görmenin evet. eğiliminde. Yaşa bakıyorsun, geldiği yere bakıyorsun. Bu birikime layığı bir noktada değil. Niye? Hı-hı. Çünkü adamın iş tutuş tarzı hep negatif, hep
evet.
olumsuz. Hep noksanı aramak, hep acaba buradan ne, Hı-hı. benden ne menfaat yapacaklar evet. buradan gibi bakmakla.
Hayat hep yanlış okumuş,
evet.
hiç öne açılmamış.
Dediğiniz gibi yani o sıkıntıları, yani. Eksikleri görüp büyütünce son kertede de maalesef başarısız bir hayat yaşı
tabii,
çıkmış oluyor
tabii,
ortaya.
Tabii. Evet. Bu noktada işte benim çok güzel beğendiğim bir sözümüz var bizim dilimizde. Diyorlar ki okyanusu geçip derede boğulmak diyorlar.
Aynen.
Hakikaten insan neler neler üstesinden geliyor, ne sıkıntıların, dertlerin üstesinden geliyor ama bakıyorsunuz küçücük bir olayda yıkılabiliyor.
Evet.
Hiç buna yıkılmamak lazım.
Evet.
Yani bunlar bir deredir. Dere ayağıma kadar gelir, beni yutamaz, beni yıkamaz. Ben bir şekilde bunun üstesinden gelirime bakabilmek lazım. Bu noktada işte Sizin sözünüzün devamı olarak söyleyeceğim. Bu Gandhi'nin de hep tekrar ettiğimiz meşhur bir sözü var ya. Sözlerinize dikkat edin diyor. Davranış, düşünceleriniz olur. Düşüncelerinize dikkat edin, duygularınız olur. Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınız olur. Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınız olur. Alışkanlıklarınıza dikkat edin, karakteriniz olur. Karakterinize dikkat edin, kaderiniz olur diyor.
Ne kadar önemli.
Çok önemli şimdi. Çok yani önemli. Nereden başladı? Sözden başladı. Evet. Yapabilirim diyorsan haklısın, yapabilirsin. Evet. Yapamam diyorsan haklısın, yapamazsın. Evet. Niye? Öyle söyledin çünkü yani.
Gerçekten.
O yüzden bizim inancımızda da kültürümüzde de vardır ya, evet, söze çok dikkat etmek. Saatine denk gelir. Aman dikkat et derler. Olumsuz ya, söylemek, kötü hocam? Söylemek, yanlış söylemek asla yoktur. Saatine denk gelir. Doğru bir şekilde ifade etmek lazım. Dil, üslup, söz çok önemli. Evet. Sözün şeyi var, etkisi var, büyüsü var, sihri var. Dolayısıyla sözle alakalı algımızı değiştirmek zorundayız. Söz zaten bakış açımızı yansıtan en önemli ayna.
Bununla alakalı işte çok tevafuk oldu. Hı-hı. Bu konuyu açmış oldunuz. Bu tür şeyler, hani nazar ve bakış açısı eşyanın hakikatini değiştirir. Hı-hı. Bunu bir hocaya sordum. Ya böyle bir söz okudum, çok hoşuma gitti. Bunun bizim İslam'da karşılığı var mı yani, bu hakikat midir? Var hocam dedi, bana 2-3 tane ayet yolladı. Müsaadenizle onu söyleyeyim. Buyurun, sizin konunuzu lütfen destekliyor çünkü. Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Yani kendi bunu öyle hoca yorumladı anladığım kadarıyla. Yani sen kendi iç dünyandakileri, tabii, bakış açılarını,
kendine bakışını, hayata bakışını
değiştirmeyince, tabii, senin yaşantın da değişmiyor. Yani Allah bunu bir ayet-i kerimede de, böyle birkaç tane de ayet var hatta, bunları yolladı, var bunun karşılığı falan diye.
Muhakkak vardır. Evet. Yani bizim inancımız, kültürümüz, biz iyice anlayabilsek, hayatımıza, evet, adapte edebilsek birçok sorumuzun cevabını çok kolaylıkla, rahatlıkla bulacağız. Evet. Meşhur Halis Simyacı hikayesi vardır ya, evet, Mevlana'dan alınan. Evet. Yani adamın bir tanesi rüyasında işte Irak'ta, İstanbul'a evde oturan bir adam, Irak'ta bir hazine olduğunu görüyor. Kalkıyor, gidiyor Irak'a. Dünya kadar yolda sıkıntı çekiyor, para harcıyor, tehlike yaşıyor, problem başından geçiyor, olaylar. Derken bir gece vakti Irak'a varıyor. Irak'ta da sokağa çıkma yasağı varmış. Oranın valisi sokağa çıkma yasağı ilan etmiş. Bekçi bunu görüyor. Niye sokaktasın diyor, dövmeye başlıyor. Vurma diyor, işte ben buranın yabancısıyım diyor. Niye geldin diyor. Diyor ki işte diyor, bir sebepten dolayı geldim. Bekçi sıkıştırıyor, niye geldin, hırsız mısın, arsız mısın diye. Diyor ki ya diyor, rüyamda işte Irak'ta bir tane hazine var, onu gördüm diyor. O yüzden geldim diyor. Ya diyor, ne saf adamsın diyor. Ben diyor 40 yıldır diyor görürüm İstanbul Eyüp'te bilmem hangi ağanın evinin bahçesindeki ağacın altında bir hazine var diye bir defa gitmeyi düşünmedim diyor. Dövülen adam, İstanbul'dan gelen adam şok oluyor. Hemen toparlanıp geri dönüyor. Çünkü o ev onun evi. Dönüyor evine, ağacın altından bakıyor ki, kazıyor. Gerçekten de bir hazine var. Yani Irak'ta ararken esasında hazine yanı başındaymış. Dolayısıyla bizim de baktığımızda kolaylıklar, çözümler yanı başımızda. Yani çok uzaklardan devalar aramamıza gerek yok. Dermanlara bakmamıza gerek yok. Çözümleri çok uzaklarda, ulaşılması imkansız dağların uçlarında gibi görmemize gerek yok. Yanı başımızda çokça çözüm var. Bu çözümlerin en önemlilerinden bir tanesi problemlere bakış açımızı, sıkıntılara bakış açımızı değiştirmek, sıkıntıya dayanma gücümüzü değiştirmek, kendimize bakış açımızı değiştirmek. Bu noktada da işte sözlerimize çok dikkat edeceğiz. Yani evet, biz problemlerle alakalı nasıl cümleler kuruyoruz? Kendimizle alakalı nasıl cümleler kuruyoruz? Çok dikkat etmemiz lazım. Güzel bir söz var, çok da dolaştı etraflarda. Diyor ki işte problemlerinden dolayı Allah'a dönüp Allah'ım çok büyük problemlerim var değil mi? Problemlerine dün çok büyük bir Allah'ım vardı.
Evet.
Yani
evet,
bu da çok büyük bir güçtür. Dua edebilmek çok büyük bir güçtür. Sağlam durabilmek çok büyük bir güçtür. Problemleri kalıcı görmemek, bunlar gelip geçecek diyebilmek çok büyük bir güçtür. Yine bizim kültürümüzde bu da geçer yahu yazarlar ya, bu da geçer yahu yani. İyilik de geçer, kötülük de geçer, sevinç de geçer, keder de geçer. Ne iyilik halinden dolayı insanın ferah feza, gururlanması, kibirlenmesi doğrudur. Ne de sıkıntı, dertten dolayı insanın kendini bırakması, vazgeçmesi, mücadele etmemesi doğrudur. Her şey geçecek.
Ya.
Yani dünyada değişmeyen bir hal yok. Dolayısıyla her hal değişiyor. Benim sıkıntı halim varsa Bu da değişecek. Bu da başka bir hale tayir olacak. O yüzden çok üzülmeme, dertlenmeme gerek yok. Bu da geçer yahuyu unutmamak lazım. İşte çok önemli bir şifre olduğu için büyüklerimiz bunu tablo yazmış, olarak asmışlar bir sürü yere. Bu da geçer yahu. Bir de yine bugün bir programdan geliyorum buraya. Programın ardından hediye takdimi oldu. Bir tablo. Tabloda ah teslimiyet yazıyor.
Ya.
O da bakın çok önemli. O ah teslimiyeti de çok görürüz. Hakikaten evet. İnsanın teslim olabilmeyi bilmesi lazım. Haddini bilebilmesi lazım. Doğru durabilmeyi bilebilmesi lazım. Bu noktada işte teslim olmak, elinden geleni yaptıktan sonra rıza makamında olabilmek, razı olabilmek en önemli meselelerden bir tanesi. Kabullenebilmek en önemli meselelerden bir tanesi. Geçenlerde bir video gördüm. Bu Türkiye Cumhuriyetlerinden bir tanesinde bir hava durumu sunucusu hava durumunu sunuyor. Hava durumunu sunduktan sonra diyor ki bugünlük benden bu kadar diyor ama dediklerime de çok itibar etmeyin. Yer onun gök onun Allah özü biler o ne derse o olur diyor. Bakalım ne olur diyor. Burnunuzun girmediği yere de kafanızı sokmayın diyor. Şimdi hayat dersi veriyor. Hakikaten de biz elimizden geleni yapacağız. Üzerimize düşeni yapacağız. Ümitsizliğe yese düşmeyeceğiz. Hayallerimizi kırıp yıkmayacağız. Kendimize kötü bakmayacağız. Çaresiz olarak hiç kendimizi konumlandırmayacağız. Dertlerimizi gözümüzde büyütüp altından kalkılamaz gibi düşünmeyeceğiz. Ondan sonra her şeyi yaptık. Üzerimize düşen her şey bitti. Ondan sonra da teslim olacağız. Yer onun, gök onun. Ondan sonra ne olursa olur.
Evet.
Bunu bilebilmek lazım. Dua etmeyi bırakmamak lazım. Dua etmek her halükarda bir güçtür. Çok önemli bir güçtür.
Evet.
O gücü kaybetmemek lazım. O güç çok önemli. Dua ile alakalı da büyüklerin çok güzel ifadeleri var. Diyorlar ki dua üç şekilde kabul olur. Birincisi Allah Teala evet der, verir. İkincisi hayır der, daha iyisini verir. Üçüncüsü bekle der, daha da iyisini verir, en iyisini verir. Bunu da bilebilmek lazım. Bu da çok önemli bir ölçüdür. Evet ama o evet'e de, hayır'a da, bekle'ye de hazır olmak lazım. Her halükarda kazanan dua eden oluyor. Dua evet. etmeyi bırakmamak lazım.
Bir de bir şey sorayım ben size hocam. Sıkıntıya dayanma becerileri dediniz ya. Şimdi sıkıntı neye göre, kime göre sıkıntı? Yani benim bir sıkıntım var. Mesela gözlerim görüyor, ayaklarım tutuyor, yürüyebiliyorum, sağlıklıyım. Evet. İşte bir sıkıntım var ama gidiyorsun öbür tarafta adam mesela ayağı yok.
Tabii.
Değil mi?
Tabii. Kimisi ayakkabıyı dert eder, kimi ayağı dert eder.
Değil mi? Yani burada da acaba bir yol söyleyebilir misiniz? Acaba sıkıntıya dayanma becerisi noktasında kendisinden daha sıkıntılı olan insanlarla hemhal olmak, onları görmek, gözetmek insanı biraz daha şey yapar mı? Yani şükrünü veya elindekilerin kıymetini bilmesini artırır mı acaba?
Yani başka insanlarla bu anlamda kıyas yapmak
evet.
geçici bir rahatlık sağlar ama kalıcı bir şey sağlamaz. Ve bakıyorsunuz yeni nesile bunu söylediğimizde anlamıyorlar. Diyorlar ki o onun hayatı, bu benim hayatım. Benim hayatımda bu eksik diyorlar. Dolayısıyla benim kanaatim kıyas yapmak bir yere kadar ama daha da kıymetli olan şey şu. Ben kendimi hayatta nasıl konumlandırıyorum? Birincisi çok güzel bir söz var. Diyor ki en zengin insan en az şeye ihtiyaç duyan insandır diyor. En zengin insan en az şeye ihtiyaç duyan. Ben ne kadar az eşyaya, maddeye, imkana ihtiyaç duyuyorsam o kadar zenginim. Şimdi bakıyorsunuz bir insan arabaya devamlı ihtiyaç duyuyorsa o insanın hayatı biraz daralıyor. Devamlı günde şu kadar şundan yemeye, bu kadar kebap, bu kadar tatlı, bu kadar çeşit yemek yemeye ihtiyaç duyuyorsa şöyle başka bir yerden daralıyor. Veya internete ihtiyaç duyuyorsa başka bir yerden daralıyor. Sigaraya ihtiyaç duyuyorsa başka bir yerden daralıyor. Kendi kendine hayatı zindan ediyor. Niçin? O ihtiyaç duyduğu şeylerin kolaylıkla bulunabileceği yerlerde dolanmaya başlıyor. Uzun süreli olarak uzaklaşamaz o çemberin içerisinden. Ve o ihtiyaç duyduğu şeylere güç yetirebilmek için kendini perişan ediyor. Çalışıyor, çabalıyor, koşturuyor. Niçin? O döngüyü sağlaması lazım. Halbuki ihtiyaç duyduğu şeyleri azaltsa hem o kadar deli divane gibi para peşinde koşmasına gerek kalmayacak hem de daha rahat, daha serbest hareket edebilecek, daha kolay hareket edebilecek. Bakıyorsunuz şimdiki nesildeki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz tatile gidecekler, kafa dinlemeye gidecekler. İnternet var mı diye soruyorlar ilk gittikleri yerde. Ya internetten kaçmıyor musunuz zaten? Kafa dinlemeye kaçmıyor musun? Niye götürüyorsun her şeyi? Bakıyorum bazı insanlar şimdi spor yapıyorlar ağırlıklı bir şekilde. gittiği yerde spor salonu var mı diye bakıyor. Yine kilitledi kendini. He. Rahat hareket edemiyor. Ne kadar az şeye ihtiyaç duyarsak o kadar zenginiz. Dolayısıyla az şeye ihtiyaç duymak lazım. Çok şeye ihtiyaç duymaya başladı mı insan, onlarsız yaşamamaya başladı mı, o kadar sıkıntılar büyümüş oluyor. Çünkü o kadar çok maddeye bağlanmış, bağımlı hale gelmiş oluyor. O yüzden ilk başta insanın bu az şeye ihtiyaç duymayla alakalı kendini bir doğru konumlandırması lazım. Ben nasıl minimum hale getirebilirim, asgari hale getirebilirim ihtiyaçlarımı? Nasıl atarım? Bununla alakalı iki tane doktor öğrencisi Amerika'da şöyle bir şey yapmışlar, çalışma yapmışlar. Karı koca bunlar. İkisi de çalışıyor. Bir yandan da doktora yapıyorlar. Bir türlü para yetiremiyorlar ama. Öyle yoğun çalışıyorlar ki hem doktora eğitim alıyorlar hem para kazanmak için çalışıyorlar. Birbirlerini göremiyorlar. Yani karı koca oldukları belli değil. Aynı evi paylaştıkları belli değil. Birbirlerini göremiyorlar. Yine yetiremiyorlar. Sonra bir konuşma sadelikle alakalı, hayat sadeleştirmeyle alakalı bir konuşma dinliyorlar. Ve bunun üzerine hayatlarındaki malzemeleri azaltma kararı alıyorlar. Karar şu. Diyorlar ki elimizde kaç tane eşyamız var sayacağız. Ondan sonra bunu diyor 150'ye indireceğiz. 150 parça eşyaya indireceğiz. Her şeyi ama. Kitap, kalem, defter, her şey dahil. Çorap dahil. Sayıyorlar. Adamın 600 küsür eşyası çıkıyor. Hanımefendi 700-800 küsür eşyası çıkıyor parça. Bunları ayıklıyorlar. Zor oluyor tabii. Vazgeçmek istemiyor. Vazgeçemiyor. Ah onu da atamayacağım vesaire diyor ama bir kere karar vermişler 150'ye indirecekler. Derken 150'ye indiriyorlar. 150 tane, 150 parça eşyayla yaşayacaklar. Tek parça kalem, kalem tıraş, defter, çorap hepsi dahil. Ondan sonra bakıyorlar ki 150 parça eşyayı indirir mi ve çıkarmamaya niyet etti mi? Çünkü bir tane sisteme girince ötekini atmak zorundalar. Kazandıkları paranın yetmeye başladığını görüyorlar. Rahat rahat birbirleriyle vakit geçirmeye başladıklarını görüyorlar. Ne oldu? İhtiyaçlarını azalttılar. Sahip olma dürtüsünü azaltmış oldular. Bu noktada iki tane kavramı mutlaka hayatımıza sokmamızda fayda var diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi kanaat kavramı. Yani yetinebilme kavramı. Daha fazlasını iste sloganı var ya. Daha fazlasını iste sloganını bir şekilde zihnimize kazıdılar.
Evet.
Çocuklarımız kanaat kelimesinin anlamını bilmiyor. Daha fazlasını isteği her yerde duyuyor, görüyor. Bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde onun peşinden gidiyor. Bir tane arkadaşım geçen şikayet ediyor. Diyor ki alışverişe gittik diyor. Kızım bot istiyor diyor. Diyorum ki kızım ihtiyacın yok. Olsun sevdim istiyorum. Kızım lazım değil bir sürü botum var. Olsun istiyorum. En son paramız yok dedim inanmadı diyor. Hiçbir şekilde durduramıyorsunuz. Yani istedim. Niye? Daha fazlasını iste. Dünyanın yeni değeri bu gençler için. Halbuki kanaat kavramı oturmuş olsa, iyice anlamı sindirmiş olsalar daha fazlasını istemek bir yana, daha fazlasını istemekten utanacak, yanlış, ayıp olarak görecek, hata olarak görecek. Çünkü kanaatin temel bakış açısından sert daha fazlasını istemek. Olanla yetinebilmeyi bilmek lazım. Olandan mutlu olmayı bilebilmek lazım. O yüzden kanaat kelimesi bu anlamda çok önemli. Israrla üzerinde durmamız gereken, hayatımızda mutlaka sindirmemiz, devamlı tekrar etmemiz gereken bir kelime. Bir diğeri de israf kelimesi. İsraf kelimesinde ben çok önemli bir kelime olduğunu düşünüyorum. Kısmen bazı davranışlar konusunda bizde oturdu ama bazı davranışlar konusunda oturmadı. Mesela bakıyorum bizim toplumumuzda suyla alakalı inanılmaz bir bilinç duyarlılık vardır. Yani kimse musluğu açık bırakmaz yani. Kimse bırakmaz. Niye? İsraf olur. Olur mu? Veya elektriği kolay kolay açık bırakmayız. Niye? Evet. İsraf olur. Bunu hayatın bütün alanlarına yaymaya çalışmak lazım. Her şeyle alakalı israfıdır. O israfı oturtmak lazım. Bunlar ne işimize yarayacak? Sıkıntıya dayanma kabiliyetimizi arttıracak. Yani iki tane mesele var burada. Bir tanesi suni sıkıntılar, sıkıntı olmaz hale gelecek. Gerçek olmayan, yapay sıkıntılar. Yani niye benim şu arabam yok? Sıkıntım bu ya. Öteki arabam var. Allah'a çok şükür. Yani yerden kesiyor. Nedir yani? Bu da sıkıntı yapılır mı? İnsan gerçek sıkıntıyla suni sıkıntıyı ayırt edip gerçek sıkıntılara sıkılıp suni sıkıntılardan kurtulmuş, yüklerini hafifletmiş olacak. İkincisi gerçek sıkıntılar konusunda da gücünü arttırmış olacak. Niçin? Ayağına dolanan şeyler azaldı. Kanaat diye bir kavramı var, israf diye bir kavramı var. Her sıkıntının kalıcı olmadığını biliyor. Bu bu da geçer yahu diyebiliyor kendine. Üzerine düşen her şeyi yapıyor. Ondan sonra teslim oluyor. Ah teslimiyetin peşinde koşuyor. Ve bir diğer mesele de hayatındaki iyilik hikayelerinde güzel olan şeyleri de görmeye başlıyor. Dolayısıyla bu adamın sıkıntılar karşısında baş edebilme, dayanabilme, mücadele edebilme becerileri gelişti demektir. Evet. Ama bir insan düşünün ki bu insan israf kavramını bilmiyor. Her şeyi tüketiyor, makina gibi tüketiyor. Kanaat kavramını bilmiyor. Hep daha fazlasını istiyor. Hayatı tek pencereden bakıyor, sadece olumsuzlukları görmeye başlıyor. Ve problemlerin hep devam edeceğini, hiç bitmeyeceğini, bu artık bana yapıştı bitmez, bu benim kaderim, benim gibi görüyor. Evet. Bu insanın hayatı cehennemden beter olur, zindandan beter olur. Evet. Dolayısıyla insan ne yaparsa kendine yapar. Yani böyle yaşamak da bir alternatif. Bütün bunlardan kurtulup daha rahat, daha hafif, daha mutlu, daha huzurlu yaşamak da bir alternatif. Daha mutlu, daha huzurlu, daha hafif yaşamak için işte bu sıkıntıya dayanma becerilerini geliştirmemiz lazım. O yüzden de bu bahsettiğimiz kavramları ne kadar hayatımıza koyabilirsek, ne kadar kuşanabilirsek, ne kadar sahip olabilirsek o kadar iyi. Bakıyorsunuz insanlar bir hastalıktan tedavi olmak için doktora gidiyorlar, ilaçlara dünya kadar para veriyorlar. O ilaçlar vücuduna yarasın için saatlerini kontrol ediyorlar, düzenli almaya çalışıyorlar. Bu kavramlar da bizim ilaçlarımız.
Kesinlikle.
Düzenli olarak saatinde hatırlamaya, hayatımıza sokmaya, davranışımıza dökmeye gayret etmemiz lazım. Ne kadar devam edersek o kadar faydalı olacak. Şimdi bahsediyoruz, bizim kültürümüzde bu var, bu var, bu var, bu var diye. Bu aynı şöyle bir şey. Benim dedem şu ilacı kullanıyormuş ama dedemin kullandığı ilaç benim fayda etmez. Benim de kullanmam lazım. Evet. Kültürümüzde olan bu güzellikleri bizim hayatımıza adapte etmemiz lazım. Çoluğumuza çocuğumuza aşılamamız lazım. Kendi hayatımıza mutlaka sindirmemiz lazım. Bunlar olursa şunu bileceğiz. Dünyada dert sıkıntı olacak. Muhakkak olacak. Ama bizim dayanma gücümüzde bunlarla baş edecek kadar, bunların üstesinden gelecek kadar, okyanusları geçip derede boğulmayacak kadar güçlü olmuş olacak.
Eyvallah. Çok mühim. Gerçekten bazı şeyleri böyle duvarlara kafamıza kazımak lazım da, kafamıza kazımak için önce duvarlara kazımak lazım.
Evet.
Yani böyle mottomuz olacak, hayatta evet, bize enerji verecek, evet, bizi diri tutacak sözler neyse odalarımızda, masalarımızda yer alması lazım. Evet. Çünkü insan kopuyor.
Tabii.
Unutuyor. Niçin sık sık bazı şeyleri okumamız, hatırlamamız isteniliyor? Bunu ne kadar sık, hani sözleriniz duygular, düşüncelere, duygulara tesir ediyor ya. Hı hı. Sonuçta alışkanlıklara, alışkanlıklar davranışa bir silsile saydınız. Yani o mottoları gördükçe, okudukça, yani onlarla bütünleşmeye de geliyor ve dolayısıyla aslında hayat tarzınız haline,
tabii,
dönüşebiliyor, tabii, bunlar. Boşuna o büyüklerimiz belli şeyleri tablo yaptırmamışlar. Hı hı. Belli yerlere bolca asmamışlar. Hmm. Yani bir şeyleri, bir hakikatleri insanlara hatırlatmak için bu dediğiniz şeyleri de hep böyle yazmak lazım. İşte ne gam baki ne dem baki demişler. Tabii. Eskiler işte. Bu da geçer yahu demişler. Ah teslimiyet demişler. Bunlar ilaç gerçekten. Bu, evet, ilaçları kullanmak,
evet, bu ilaçları lazım. Kullanmamız lazım.
Yani masamıza, sıramıza, beynimize bunları kazımakta büyük fayda var. Ve tabii hocam her şeyi tabii siz hep söylüyorsunuz. Hiçbir şey için geç değil. Her, hı, zaman insan kendini yenileyebilir, geliştirebilir, iyileşebilir. Elbette bu çok doğru. Buna sonuna kadar inanıyoruz ama ne olur çocuklarımızı böyle yetiştirelim.
Evet.
Çünkü her şeyin bir mevsimi var. Erken yaşlarda daha bir güzel oturuyor. Yani böyle başlayan böyle daha güzel devam edebilir.
Tabii. En özellikle, büyük eğitim, en güzel miras bu olacak.
Evet. Sizin mesela söylediğiniz bir şey var. Belli kavramları biz unuttuk. Eğitimin içinde de bunlar yer almıyor. Mesela kanaat, şükür.
Evet.
Değil mi? Söylüyordunuz böyle birkaç,
tabii,
kavram.
Tevekkül.
Tevekkül.
Tefekkür.
İşte tefekkür.
Vefa.
Ya bunları erken yaşlarda çocuklarımızla buluşturmalıyız.
Tabii.
Bunları çocuklarımızla erken yaşlarda hangi kurum buluşturacaksa çocukları o kurumlara getirip götürmeli. Okul olsun, başka çalışmalar olsun. Oralarda yer almalarını sağlamalıyız. Küçükken bu tohumu atamayınca ileride tabii daha bir zor.
Çok zor.
Olmaz değil.
Olmaz
diye
asla
bir şey
değil.
Yok. Ama zor yani, çok kıymetli şeyler bunlar hocam. Çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
Değerli dinleyenlerimiz, İnsan Bu programın sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta farklı bir konuyla huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın efendim.